Ayrım 41.
Gazi Mustafa Kemal Çankaya'da havuzlu bir küçük köşkte otururdu. Galiba bir İngiliz yapağı tüccarının eviymiş. Nakil vasıtaları yalnız atlı fayton arabaları olduğundan şehirden oraya kadar bir hayli sürerdi. Yol denebilecek bir şey de yoktu. Eski halk evinin bulunduğu tepe eteklerinden ta Çankaya sırtlarına kadar bozulmuş bağlarla asma kütükleri ve yabani gül fidanları arasından sarsıla sarsıla giderdik. Çankaya'dan ufuklar boyu bomboş bir bozkır parçası görünürdü. Bu kül ve toz yığınları içinde bir yeni devlete başkent yapmayı düşünmek değil, onun yüzüne bakmak bile cesaret kırıcı bir şeydi. Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı. Birinden bir ev arsası satın almak istemiştim. Beni Çankaya yokuşu üstündeki tarlasına götürdü. Eni boyu, sınırı ve içindeki ağaçlar üzerine ne söylediyse hemen hiçbirini anlamamıştım. Lehçe ve şive bakımından da birbirimize o kadar yabancıydık. Sokakta dolaşanlar veya meclis yanındaki aşçı dükkanıyla belediye bahçesinde buluşanlar hep aynı kimseler olduğumuzdan selamlaşmazdık bile. Ah, bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik diye hasretlenirdik. Gündüzleri meclisten başka vakit geçirecek yer yoktu. Akşamları Mustafa Kemal tarafından çağrılmaya can atardık. Eğer davetli değilsek, meclisin yakınındaki aşçı dükkanının içki içebildiğimiz köşesinde toplanırdık. Meni Müskirat Kanunu yürürlükteydi. İçkimizi polis müdürünün adamlarından temin ederdik. Bunun bir adı da dilaver suyuydu. Dilaver polis müdürü. Bağlarda oturan bazı milletvekillerinin de imbikleri vardı. Bir akşam böyle bir bağda bize sıcak rakı ikram edildiğini hatırlıyorum. Elektrik yoktu. İkide bir yavaşlayan ve kararan lüks lambalarıyla didişip dururduk. Neden sonra lokomobilden bazı yerlere elektrik vermişlerdi. Işığı titriye titriye yanardı. O sıralarda Hakimiyet-i Milliye gazetesinde şöyle ilanlar okurduk. Elektrikli odalar kiralıktır. Bu ilan Amerika'da okunsaydı, elektrikle dönen veya elektrik düğmesine basılınca duvar kapakları açılıp, ihtiyaca göre yatak odası yahut yemek odası vazifesini gören son icat şeyler olduğu sanılacağını söyleyerek gülüşürdük. Evler de eşyalar da bir alemdi. Çarşı o kadar iptidaiydi ki küçük bir masanın üstünü aynı çeşit bardak, kadeh ve tabakla donatamazdık. Şu bildiğimiz Beyoğlu, kara olan çarşısından Paris'te bir bulvar gibi görünürdü. Ankara Belediye Reisi, tozdan ne zaman kurtulacağız sorusuna, bunlar ne biçim adamlar, hem yol isterler hem toz istemezler diyordu. İlk kış Ruşen Eşref'in evine ziyarete gitmiştik. Ana yolun bir dere aşırı sırtındaydı. Biz evdeyken kar yağdı, mübalağa etmeyeyim ama galiba 2 gün 2 gece kımıldayamadık, misafir kaldık. Bereket kış kuru geçerdi. Toprak donar, her yer yola dönerdi. Yazın toz kasırgaları içinde boğulur gibi olurduk. Ruslar devamlı otururlar, öteki yabancılar ara sıra gelir ve hemen dönerlerdi. Yerleşmeye hiç niyetleri yok gibiydi. Fransız elçiliği bir aralık kale tarafında Osmanlı Bankası'na taşınmış, depoyu goblen halılarıyla kabul salonuna çevirmişti. Bazıları, sıfırın üstünde medeniyet kurulmaz diyorlardı. Şüphesiz İsviçre'nin deniz kıyısında olmadığını unutuyorlardı. Eşek, yerli halkın başlıca nakil vasıtası olmakta devam ediyordu. Sık sık sokaklarda tellallar, "Eşek bulan, eşek bulan!" diye haykırarak kaybolmuşları arardı. Yerli halk, devletin kalkıp gitmeyişinden memnun da değildi. Hayat pahalılaşacaktı. Kendileri dışarıdan akın edenler arasında eriyip gideceklerdi. Bir avuç arsası olanın birkaç yıl içinde zengin olacağını tahmin etmiyorlardı. Ankaralı bir dostum anlattı. Şimdi Atatürk Bulvarı'nın üstündeki büyük apartmanlardan birinin arsası satılıkmış. Galiba 200 liraya kadar bir şey. Almak için haber yollamış. Bir ses çıkmamış. Sonradan öğrenmiş ki sahibi bir yabancıya satmış. "Yahu niçin bana vermedin?" diye sormuş. "Vallahi burasını babam da ekti, ben de ektim. Bir hayrını görmedik. Ne diye seni zarara sokayım, bir yabancıya verdim," demiş. Akşamları masa başında geç vakitlere kadar konuşmaktan, içimizi canlandırmaktan başka eğlencemiz yoktu. Yalnız toplantılar değil, evler, oteller, sokaklar hep kadınsızdı. Amerika'nın ilk göç zamanlarında bile kadın, Ankara'nın ilk kuruluş yıllarında olduğu kadar bulunmazlığı hissettirmiş midir diye düşünürüm. Bir gün bir milletvekiline İstanbul usulü çarşaf giyen karısıyla Karaoğlan çarşısında rastlanması mecliste dedikodu konusu olmuştu. Geceleri araba olmadığı için Yakup Kadri ile beraber Kemal'in lokantasından çıkınca sık sık cep fenerlerimizi yakarak güçlükle evimize giderdik. Yol uzun, bitmeyecek gibi gelirdi. Hiç unutmam, bir akşam erken yatmaya karar verdik. Karaoğlan'ı seçtik. Tam yangın yerine gelince boş ve ıssız karanlık bizi adeta geriye doğru itti. Döndük, tekrar içki masasındakilere katıldık. Karşılıklı konuşmalarımızda öyle tükenirdik ki yeni bir İstanbul yolcusu meclislerimize taze bir hava katmazsa ne yapacağımızı bilmezdik. Dairelerde ancak aç kaldıkları için İstanbul'u bırakan memurlar vardı. Bir siyasi hırsları ve heyecanları da olmadığından bunlar büsbütün bedbaht kimselerdi. 5-10 memurun bir tek kerpiç odaya sığındığı olurdu. Bir akşam rahmetli Nuri Conker gece yarısından sonra Çankaya Köşkü'nden çıkarak eski mahallelerden birindeki evinin kapısında otomobilden iner. Cebinden asma demirli büyük kapı kilidinin anahtarını çıkardığı sırada bir de bakar ki ayda bir tuhaflık var. Tam ortasından bölünmüş gibi bir şey. Şaşıp seyrettiği sırada o saate kadar kim bilir nerede, hangi arkadaşıyla içip sallana sallana evine dönen bir memurun geldiğini görür. "Birader efendi," diye çağırır. "Buyurunuz. Hadise-i Cevviye'yi görüyor musunuz?" Adamcağız başını bile kaldırmayarak "Bırak Allah'ını seversen, benim burnumun ucunu görecek halim yok," cevabını verir. Tek avuntu ara sıra İstanbul'a kaçmak. Trenlerde henüz yataklı vagon ve lokanta yoktu. Sabahleyin kalkar, öğle yemeğini Polatlı, akşam yemeğini Eskişehir istasyonunda yer, geceyi rahatsız kompartımanlarda geçirir, ertesi sabah Kocaeli'nin yeşil tabiatını ve Körfez'in mavi sularını görünce ölmüşten dirilmişe dönerdik. Tahta kurusu yüzünden çok defa kompartmanlarda uyunmazdı. Bir gece açık pencerenin yanında ayakta kalmıştım. Trenin hızıyla kendini tutamayan bir baykuş göğsümün üstüne çarptı. Yolda sıtma alanlar çoktu. Yine de 2 gün İstanbul keyfi sürmek için bunca zahmeti göze alırdık. Henüz İstanbul'dan gelen 1-2 arkadaş bir akşamüstü Çankaya Köşkü'nün bahçesinde buluştuktu. Güneş batıyordu. İçlerinden biri, "Paşa Hazretleri, gelin de bu grubu İstanbul'da bulun," dedi. Henüz İstanbul'a gitmek devri gelmediği için Ankara'dan ayrılmayan Mustafa Kemal davetlisinin yüzüne şöyle bir hazin baktıydı. Cumhuriyetin ilan edilmesine daha 2 ay var. Ankara'nın başkentliğine bile karar vermemiştik. İstanbul'a dönmek istemeyen kaç kişiydi bilmiyorum, fakat hiç olmazsa Eskişehir'e doğru, yeşil ve sulak yerlere doğru gitmek istemeyen hemen hemen yoktu. Mustafa Kemal, "Ankara kendisi merkez olmuştur, istila onun kapısında durmuştur," diyordu. Yer seçmek bahsi açılsa Ankara'nın birçok rakipleri vardı. Garba doğru Eskişehir ve Bursa, merkeze doğru Konya belli başlılar arasındaydı. Ankara susuzdu, ağaçsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün savaş oradan idare edilmişti. yeni idarenin milletler arası edebiyatta adı Ankara hükümetiydi. Meclis toplandıktan 2 ay kadar sonra Malatya milletvekili İsmet Paşa, Ankara'nın başkent olması için meclis reisliğine takrir verdi. Bazı duraksamalar gösterilmekle beraber sonunda herkes en kestirme yolun bulunduğumuz yerde kalmak olduğunda birleşti. Meclisten çıktığımız vakit hemen kapı önüne eski bir idare amirinin dikmiş olduğu çamı göstererek "Bakınız ağaç da pek iyi yetişiyor" diyorduk. Vaktiyle bağlar ağaçlıkmış. Yakınlarda küçük korular varmış. Çankaya bekçisine bir gün "Buradaki ağaçları ne diye kestiler?" diye sormuştum. "Gölgeden başka bir şey verdikleri yoktu ki," dedi. Bir defasında da yerli bir tanıdık bize "Geliniz size bir mazılık göstereyim," dedi. Arka taraflara doğru gittik, hayli uzaklaştık. Bir köşeden sapınca "Aa," dedi. Çıplak bir dağ idi. Harpten önce burası mazılıktı, ne olmuş bunca ağaç diye şaştı. Yeşil Ankara başlığıyla Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bir baş makale yazdığım vakit mecliste adeta hakarete uğrayacaktım. Dal kavuk diye söyleniyorlardı. "Bakınız," dedim, "ikiden biri ya Ankara yeşil olur ve su gelir yahut devlet merkezi olmaz." Halbuki ben 1. Dünya Harbi'nde çölde bir üst sabahda yeşillik yarattığımızı görmüştüm. İsrail birkaç binalı, 1-2 bahçeli bu kasabayı şimdi 60 bin nüfuslu şehir haline getirmiştir. Ben insan iradesinin yaratıcılığından hiç şüphe etmemişimdir. Şevk ve iyimserliğimi en güç şartlar içinde kaybetmeyişimin sebebi budur. Ankara'nın modern bir merkezi olabilmesi için aylarca, hatta yıllarca bütün edebiyatımı seferber ettim. Şehir plancılığı fikrini yaymak için birkaç yüz yazı yazdım. Eğer Frank uzmanları çabuk kovulmasaydı ve son defa İstanbul'da olduğu gibi spekülasyoncular ve arsa tüccarları plana musallat olmasaydılar, Ankara bugün şimdikinden birkaç misli daha ileri bir şehir olurdu. Geçenlerde ölen eski İngiliz büyükelçilerinden Sir George Clark, Türkiye'ye son gelişinde benimle buluştuğu vakit, "Ankara'dan geliyorum, hiçbir şeye şaşmadım. Çimento oldukça bütün o binalar yapılabilirdi. Fakat Ankara'nın yeşilliğine şaştım," demişti. Ben Yeşil Ankara'yı yazdığım yıllarda Sir George Clark da Çankaya'daki ahşap evinden ufuklar boyu bozkır boşluğunu seyrediyordu. Ankara için bir rapordan bazı parçalar sunuyorum. Şehirlerin kuruluşu, büyüyüşü ve yapılışı mücerret manada almak şartıyla rakımla hiç de ilgili değildir. İç harpten önce dünyanın en bayındır şehirlerinden biri sayılan Madrid'in denizden yüksekliği 655 metreydi. Münih'in rakımı 526'dır. Buna karşı Berlin'in, Londra'nın, Paris'in, New York'un, Oslo'nun, Hamburg'un rakımları 30-200 metre arasındadır. Fakat biz Ankara'nın 907 metre olan yüksekliğini ne Berlin'in 70 ne de koca bir yeni zaman şehri olan San Salvador'un 682 metre olan rakımıyla kıyaslayarak bir hüküm çıkaramayız. Çünkü Ankara üzerinde 13 vilayet bulunan ve Türkiye'nin en geniş parçası olan iklim özellikleri kendine has Orta Anadolu'nun bir toprak parçası üstünde kuruludur. Burası bir yayladır ve bu yüksek platformda dünyanın en engin medeniyetleri doğmuş ve gelişme imkanları bulmuştur. Çünkü bu yaylada iklim erkek bir iklimdir. Yıllık ısı ortalamaları büyük farklar göstermez. Traité de Climatologie Biologique et Médicale adlı eserinde Lyon Tıp Fakültesi Klimatoloji ve Hidroloji Terapeutik Profesörü Bay Pierre'i bu yaylayı yanlış bir görüşle bozkır olarak saydığı halde burada bir medeniyetin kuruluşu için en büyük vasıfların bolluğunu şu cümlelerle anlatmaktadır. Bu iklim mihnet ve meşakkate karşı koyma terbiyesini veren eşsiz bir mekteptir. buradaki insan tabiatın asiliğiyle savaşmayı ahlak edinmiştir. Sıcak memleketlerin yakıcılığına olduğu kadar kutup soğukları ile uyuşabilir. Bu iklim inisiyatif yeteneğini ve moral enerjiyi geliştirir. Bu ırkın cilt dokusu kuvvetlidir. Hava değişimleri onun karakterinde savaşçı vasıfları kuvvetlendirir. Moskova Merkez Biyoloji ve Klimatoloji Enstitüsü profesörlerinden Dr. Aleksandrov'a göre Osmanlı Türklerinin ana yurt iklimlerine hiç benzemeyen dünyanın dört köşesinde asırlarca yaşayabilmeleri ve buraların muhit özelliklerine göre kuşaklar yetiştirmeleri, işte bu yayla ikliminin nimetlerinden biridir. Ankara'nın 10 yıllık hava basıncı ortalama 685,5 milimetredir. Deniz düzeyinin normal basıncı 760 milimetre olduğundan bunun manası şudur. İnsanların sıhhati üzerinde en büyük bir etkisi atmosfer basıncı, internasyonel miyarlara göre Ankara'da tatlı bir yayla özelliği gösterir ve çok değişmez. Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluyoruz. Ankara'nın 10 yıllık ısı ortalaması sıfırın üstünde 12 derecedir. Halbuki bir de büyük şehirlerin yıllık ısı ortalamasına bakınız. Oslo 5,5, Stockholm 5,7, Kopenhag 6,9, Liverpool 9,4, Londra 9,8, Hamburg 8,4, Berlin 9,4, Münih 8,4, Paris 10,2, Zürih 8,4, Viyana 9,6, Belgrad 11,2, Bükreş 10,2, Varşova 7,9, Leningrad 4,6, Moskova 3,4, Odessa 9,9, Chicago 10,1, New York 11, Washington 12,7. Bu şu demektir ki, eğer siz ısı ortalamasını şehir gelişmesi için bir ölçü olarak alıyorsanız, Ankara'mız dünyanın en ileri şehirlerinden biri olacaktır. 907 rakımlı Ankara'da ısı en yüksek olarak birkaç gün 37,5 dereceye çıkabilir. 10 yılda yalnız tek bir gün müstesna sıfırın altında 20,5 dereceden aşağıya düşmez. Gece gündüz ısı farkı nihayet 25 derecedir. Halbuki rakımı 150'yi bulmayan Şimal Amerika'sının New York, Washington ve bütün Ohio ve Texas vadileri üzerine kurulmuş 20. asır şehirleriyle Avrupa'nın bazı büyük merkezlerinde bu ısı ortalamalarının büyük farkları bir felaket halindedir. Tayfunlar, kasırgalar, toz bulutları, fırtınalar, bütün medeni vasıtalarla cihazlı olan bu şehirleri daima tehdit etmektedir. Eksiksiz hijyen şartlarına rağmen sıcaktan ölenler, soğuktan donanlar, salgın hastalıklar, hayat ve hareketi felce uğratan tabiat afetleri hep bu müthiş suhunet farklarının arkasından geliyor. Biz Ankara'da bunları yalnız gazetelerde okumaktayız. Sonra Ankara'nın şu iklim özelliklerine bakınız. Ankara'da yılda 116 gün ısı 25 derecenin üstüne çıkabilir. 95 günün gecesi sıfırın altına iner ve yalnız 15 gün gündüzün suhunet sıfırın altında kalır. Ankara'da senede ancak 46 gün sis oluyor. Bunun 7 güne indiği de vakidir. Ankara'nın en çok esen rüzgarı Poyraz, yani sağlık rüzgarıdır. Önce Ankara bir bozkır değildir. Çünkü internasyonel birimlere 100 rutubet miyarına nispeti 55-75 derece olan yerler orta derecede kuru sayılır. Ankara'nın 10 yıllık rutubet vasatı ise 57'dir. Yani orta derecede kuru şehirler arasındadır. Yalnız ısıda olduğu gibi rutubette de Ankara havasında bir düzenlilik göze çarpar. Ankara'nın rutubet ortalamasının 60 olduğu yıllar vardır. Fakat 54'ten aşağı düştüğü yoktur. Şimdi Ankara'nın modern şehir ve sıhhi şehir davasındaki büyük meselelerinden biri üzerinde duracağız. Profesör Pieri diyor ki, İç şehirler bilhassa salgın hastalıkların yerleşmesine imkan vermez. Orta Anadolu'da insanlarda ve nebatlarda bünyevi hastalıklara az rastlanır. Tüberküloz ferdidir. Buralarda daha fazla iklimin sıhhat üzerindeki menfi tesirlerini önleyecek hijyen vasıtalarının yokluğu dolayısıyla görülen anjin, grip gibi hastalıklara tesadüf edilir. İklim dolayısıyla yenen ağır yemekler mide ve karaciğer hastalıklarını doğurur. Tıp, mevsim hastalıklarının bilhassa yüksek rakımlı yaylalarda en fazla rutubetin kararlılığı ile önleneceği sonucuna varmıştır. Bugünkü fen doğrudan doğruya yağmur yağdırtamıyor. Fakat tecrübeler bize bu alanda kıymetli iki imkan vermiştir. Biri tabiata rutubetin ekonomisini öğreten ağaç, öteki sıhhatin en belli başlı şartlarından biri olan belli ısı ve rutubet derecelerini temin eden ısıtma santralları. Ağaç rutubetin hazinesidir. Havada rutubet derecesi azaldıkça ona rutubet verir. Fakat toplu halde ağaç yani orman bir taraftan rutubeti korurken diğer taraftan da yağmur bulutlarını toplar. Bol ağaç ki bizim Orta Anadolu için büyük davamızdır, elde ettiğimiz zaman Ankara'nın rutubet varlığı için en büyük faktörü sağlamış olacağız. Eksiklerimiz bol ağaç ve modern ısıtmadır. Bunları yalnız Ankara için değil, bütün Türkiye ölçüsünde istiyoruz. Biz ki yerden fışkırır gibi şehir kurmuş ve dünyanın en zengin kömür ve lignit kaynaklarına sahip bir milletiz. Eksiklerimizin ikisini de tamamlamak nihayet azami kısaltılmış bir zaman meselesidir. Çünkü bol ağaç ve modern tesin, Türkiye'de yeni zamanlar şehri kurmakta olan Kemalizmin şehircilik davasının iki ana vasfıdır. 3. 1923'te 1,5 katlı meclis binasına giriyoruz. Bu bina meşrutiyet devrinde İttihat ve Terakki Fırkası tarafından ihane ile yaptırılmıştır. Kapının karşısında reis yaverlerinin de oturduğu bir bekleme odası. Koridor üzerinde sağda küçük bir oda reise ayrılmıştır. Solda büyük bir oda var ki bakanlar, milletvekilleri burada buluşurlar. Mustafa Kemal de umumi temaslarda bulunmak için buraya gelir ve dipteki yazı masasında oturur. Toplantı salonu sıkıcı ve bozuk ışıklıdır. İki yanında merdivenle çıkılan dar dinleyici balkonları vardır. Dinleyiciler de milletvekilleri gibi aynı koridordan geçerek aynı salon kapısından girip balkona çıkarlar. Milletvekillerinin oturmaları için ancak eski mektep sıraları bulunabilmiştir.